Zohar'ın tamamlanması için bir konuşma. Maneviyat ve sevapları çalışmanın, arzulanan amacının Yaradan'a tutunmak olduğu biliniyor. Şöyle yazıldığı gibi ve ona tutunmak için. Yaradan'la bütünleşmek ne olduğunu anlamamız lazım. Sonuçta düşünce herhangi bir şekilde onun algısına sahip değil. Aslında ve ona tutunmak için sözleriyle ilgili olarak bilgelerimiz bu soruyu benden önce ele aldılar. Kişi nasıl ona tutunabilir? Sonuçta o yutan bir ateş. Ve şöyle cevap verdiler. Onun niteliklerine tutunun. Zira o merhametli olduğundan siz merhametlisiniz. O şefkatli olduğundan siz şefkatlisiniz. Bu kafa karıştırıcıdır. Bilgelerimiz yazılı metinden nasıl saptılar? Sonuçta açıkça yazılmış ve ona tutunmak için. Eğer anlamı onun niteliklerine tutunmak olsaydı, onun yollarına tutunun şeklinde yazardı. Öyleyse neden ve ona tutunmak için yazıyor? Mesele şu ki yer işgal eden fiziksellikte divekutu bir yerin yakınlığı olarak anlıyoruz ve ayrılığı bir yerin uzaklığı olarak anlıyoruz. Ancak herhangi bir yer kaplamayan maneviyatta divekut ve ayrılık bir yerin yakınlığı ya da uzaklığı anlamına gelmez. Tersine divekutu iki manevi nesne arasındaki form eşitliği olarak anlıyoruz ve ayrılığı iki manevi nesne arasındaki form eşitsizliği olarak anlıyoruz. Bir baltanın fiziksel bir nesneyi kesip ikiye ayırması gibi. Parçaları birbirinden ayırmakla form eşitsizliği manevi nesneyi ayırır ve ikiye böler. Eğer aralarındaki form eşitsizliği küçük ise birbirlerinden az uzak olduklarını söyleriz. Ve eğer form eşitsizliği büyük ise birbirlerinden çok uzak olduklarını söyleriz. Ve eğer zıt formda iseler birbirlerinden en uzak noktada olduklarını söyleriz. Mesela iki insan birbirinden nefret ettiğinde onlarla ilgili olarak birbirlerinden doğu ile batı kadar uzaklar denir. Ve eğer birbirlerini severlerse onlarla ilgili olarak birbirlerine tek beden gibi bağlılar denir. Ve bu bir yerin yakınlığı ya da uzaklığını ilgilendirmez. Aksine bu form eşitliği ya da form eşitsizliği ile ilgilidir. Bu böyledir. Çünkü insanlar birbirlerini sevdiklerinde bu aralarında form eşitliği olduğundandır. Zira kişi dostunun sevdiği her şeyi sever ve dostunun nefret ettiği her şeyden nefret eder. Onlar birbirlerine bağlıdır ve birbirlerini severler. Bununla beraber eğer aralarında form eşitsizliği varsa ve kişi dostu bir şeyden nefret ettiği halde onu seviyorsa onlar birbirlerinden nefret ediyordur ve form eşitsizliğinin derecesine göre birbirlerinden uzaktırlar. Ve eğer birinin sevdiğinden diğeri nefret edecek kadar zıtlarsa onlar doğu ile batı kadar birbirlerinden uzak ve ayrı oldukları söylenir. Ve görüyorsunuz ki maneviyatta form eşitsizliği fiziksellikte ayıran balta gibi etkiler. Benzer şekilde bir yerin uzaklığının ölçüsü ve ayrılığının ölçüsü onların form eşitsizliğinin ölçüsüne bağlıdır. Ayrıca aralarındaki divekutun ölçüsü de aralarındaki form eşitliğinin ölçüsüne bağlıdır. Şimdi bilgelerimizin ve ona tutunmak için sözlerini yorumlamakta ne kadar doğru olduklarını anlıyoruz. Onun niteliklerine tutunmakta olduğu gibi. O merhametli olduğundan siz merhametlisiniz. O şefkatli olduğundan siz şefkatlisiniz. Metni kelime anlamından saptırmadılar. Tam tersine metni kesin olarak kelime anlamına göre yorumladılar. Zira manevi divekut sadece form eşitliği olarak tanımlanabilir. Bu nedenle kendi formumuzu onun niteliklerinin formuyla eşitleyerek ona tutunmuş oluruz. Bu yüzden o merhametli olduğundan dediler. Bir başka deyişle onun tüm aksiyonları ihsan etmek ve başkalarına fayda sağlamaktır. Ve kesinlikle kendisi için değildir. Zira onun tamamlanması gereken eksiklikleri yoktur. Ve ayrıca onun bir şey alabileceği kimse yoktur. Benzer şekilde sizin de tüm aksiyonlarınız ihsan etmek ve başkalarına fayda sağlamak için olacak. Böylece formunuzu Yaradan'ın niteliklerinin formuyla eşitleyeceksiniz. Bu manevi divekuttur. Yukarıda bahsedilen form eşitliğindeki akıl ayrımı ve kalp ayrımı vardır. Kişinin Yaradan'ına mutluluk ihsan etmek için maneviyat ve ıslahı çalışması akılda form eşitliğidir. Bunun nedeni Yaradan'ın kendisini, o mevcut mu, varlıklarını gözetliyor mu ve benzer şüpheleri düşünmemesidir. Benzer şekilde Yaradan'ın bunlara düşünmediği açık iken, form eşitliğini gerçekleştirmek isteyen kişi de bu şeyleri düşünmemelidir. Zira bundan daha büyük form eşitsizliği yoktur. Dolayısıyla bunları düşünen kişi elbette ki ondan ayrıdır. Ve asla form eşitliğini gerçekleştiremeyecektir. Bilgilerimizin söylediği budur. Tüm hareketlerinizin Yaradan için olmasına izin verin. Yani Yaradan'la birleşmek için. Birleşmenin amacını yüceltmeyen hiçbir şey yapmayın. Bunun anlamı tüm hareketlerinizin ihsan etmek ve dostunuza faydalı olması demektir. O zaman Yaradan'la form eşitliğini gerçekleştirirsiniz. Zira onun tüm aksiyonları ihsan etmek ve başkalarına fayda sağlamak içindir. Öyleyse sizin tüm hareketleriniz sadece ihsan etmek ve başkalarına yarar sağlamak için olacaktır. Bu tam bir bütünleşmedir. Ve bununla ilgili olarak şöyle sorabiliriz. Kişinin tüm hareketleri nasıl başkalarına fayda sağlamak için olabilir? Sonuçta kişi kendisi ve ailesini ayakta tutmak için çalışmalıdır. Bunun cevabı şudur. Kişinin gereklilikten dolayı yaptığı tüm işler, kişinin yaşamını sürdürmek için basit ihtiyaçlarını almak, o gereklilik ne övülür ne de ayıplanır. Bu, hiçbir şekilde kişinin kendisi için bir şey yapması olarak kabul edilmez. Bu çalışmanın kalbine dalan herkes, kesinlikle kişinin nasıl tam form eşitliğini gerçekleştirdiğine şaşıracaktır. Öyle ki insanın tam öz olarak özü sadece kendisi için almak iken kişinin tüm hareketleri başkalarına vermek için olur. Doğamız gereği başkalarına faydası olacak küçücük bir şey bile yapamayız. Tersine başkalarına verdiğimizde sonunda buna değer bir ödül alacağız beklentisine zorlanırız. Kişi ödülden ne kadar şüphe ederse hareket etmekten o kadar kaçınır. Dolayısıyla kişinin her hareketi hiçbir şekilde kendisi için değil de nasıl sadece başkalarına ihsan etmek olabilir? Aslında bunun çok zor bir şey olduğunu itiraf ediyorum. Bir uçtan diğerine doğasını ters yüz etmek şöyle dursun. Kişi sadece kendisi için almak olan kendi yaratılışının doğasını değiştiremez. Yani kendisi için hiçbir şey almamak, tam tersine sadece ihsan etmek için hareket etmek. Bununla beraber Yaradan bize bu yüzden sadece Yaradan'a mutluluk vermek amacıyla yapmamız emredilen manevi çalışma ve ıslahlar verdi. Manevi çalışma ve ıslahı onun adına yapmak, kendimize fayda sağlamak için değil, Yaradan'a mutluluk vermek için çalışmak olmasaydı, dünyada doğamızı değiştirmeye yardım edecek hiçbir yöntem olmazdı. Artık manevi çalışma ve ıslahları onun rızası için çalışmanın katılığını anlayabilirsiniz. Eğer maneviyat ve ıslahlardaki niyeti Yaradan'ın lehine değil de kendisi için ise kişinin sadece alma arzusunun doğası değişmemekle kalmaz. Tersine içindeki alma arzusu ona yaratılış tarafından verilenden daha da çok olur. Peki, Yaradan'la Divekut ile ödüllendirilen bir kişinin nitelikleri nelerdir? Onlar üstü kapalı anlatımlar hariç hiçbir yerde belirtilmemişlerdir. Bununla beraber metnimdeki konulara açıklık kazandırmak için gerektiği kadarıyla biraz açıklamam lazım. Konuları bir alegori ile açıklayacağım. Beden organları ile birlikte birdir. Bedenin tümü her bir organı ile ilgili düşünceler ve hisler değiş tokuş eder. Örneğin eğer tüm beden belli bir organın ona hizmet etmesi ve onu memnun etmesi gerektiğini düşünürse o organ anında bu düşünceyi bilir ve düşünülen hazzı sağlar. Ayrıca bir organ içinde bulunduğu yerin dar olduğunu düşünüp hissediyorsa bedenin geri kalan kısmı bu düşünce ve hissi anında bilir ve onu rahat bir yere taşır. Bununla beraber eğer bir organ bedenden kesilirse iki ayrı organ olurlar. Bedenin geri kalanı ayrılmış olan organın ihtiyaçlarını artık bilemez. Ve organ da bedenin yararına olan düşünceleri bilip ona hizmet edemez. Ancak bir doktor gelip organı bedene önceki gibi tekrar birleştirirse organ yeniden bedenin geri kalanının düşüncelerini ve ihtiyaçlarını bilir. Ve bedenin geri kalanı da bir kez daha organın ihtiyaçlarını bilir. Bu benzetmeye göre Yaradan'la Divekut ile ödüllendirilmiş bir kişinin niteliklerini anlayabiliriz. Ruhun onun özünden uzanan bir aydınlanma olduğunu Zohar kitabına giriş madde 9'da daha önce göstermiştim. Bu aydınlık Yaradan'dan, Yaradan'ın onu alma arzusu ile kıyafetlendirmesiyle ayrılmıştır. Bunun böyle olmasının nedeni yaratılış düşüncesinin onun varlıklarına iyilik yapmasının her ruhta haz alma arzusunu yaratmasıdır. Böylece alma arzusunun bu formu o ışığı onun özünden ayırdı ve onu ondan ayrı bir parçaya dönüştürdü. Bundan her ruhun yaratılıştan önce onun özüne dahil olduğu sonucu çıkar. Ancak yaratılışla yani içine yerleştirilmiş olan alma arzusu ile ruh form eşitsizliği edindi. Ve tek arzusu ihsan etmek olan Yaradan'dan ayrıldı. Bu böyledir çünkü yukarıda da açıkladığımız gibi fiziksellikte baltanın ayırdığı gibi maneviyatta da form eşitsizliği ayırır. Böylece artık ruh, bedenden kesilip ayrılmış organla ilgili alegoriye tamamen benzemektedir. Ayrılıktan önce organ ve beden bir olmalarına ve birbirleriyle düşünce ve hislerini değiş tokuş etmelerine rağmen, organ bedenden kesildikten sonra iki organ haline geldiler. Şimdi biri diğerinin düşünce ve hislerini bilmemektedir. Bu, ruh bu dünyanın bir bedenine büründükten sonra daha da fazla böyledir. Ruhun onun özünden ayrılmasından önceki tüm bağları kesildi ve artık iki farklı beden gibiler. Şimdi ona tutunmakla ödüllendirilen bir kişinin niteliğini bir kez daha kolaylıkla anlayabiliriz. Bu kişinin içine yerleştirilmiş olan alma arzusunu maneviyat ve ıslah eylemlerinin gücü sayesinde dönüştürdüğü ve Yaradan'la form eşitliğiyle ödüllendirildiği anlamına geliyor. Bu tam olarak kişiyi onun özünden ayıran şeydi ve kişi onu ihsan etme arzusuna dönüştürdü. Ve kişi formunu yaratıcısına eşitlediğinden kişinin tüm aksiyonları sadece ihsan etmek ve başkalarına fayda sağlamak içindir. Bundan kişinin bir zamanlar bedenden kesilmiş bir organ gibi olduğu ve bedenle yeniden birleştiği sonucu çıkar. Bedenin geri kalan kısmının düşüncelerini yeniden bilir, tıpkı bedenden ayrılmadan önce yaptığı gibi. Ruh da bunun gibidir. Onunla eşitliği edindikten sonra onun düşüncelerini bir kez daha bilir, tıpkı alma arzusunun form eşitsizliğinden dolayı ondan ayrılmadan önce olduğu gibi. Sonra babanın yaradanını bil sözleri kişinin içinde yaşar. Zira artık kişi tanrısal bilgi olan tam bilgiyle ödüllendirilmiştir. Ayrıca kişi manevi dünyaların tüm sırları ile ödüllendirilir, zira onun düşünceleri ışığın sırlarıdır. Kabalist Meir şöyle demiştir: maneviyatı onun rızası için çalışanlar pek çok şeyle ödüllendirilirler. Maneviyatın sırları onların önünde ifşa olur ve her daim akan bir kaynak gibi olurlar. Söylediğimiz gibi maneviyatla ona çalışmak, yani kişinin kendi menfaati için değil de yaradanına mutluluk verme amacıyla maneviyatı çalışması kişiye yaradana tutunmayı garantiler. Bu kişinin form eşitliğini gerçekleştireceği ve tüm aksiyonlarının asla kendisi için değil, başkalarına fayda sağlamak için olacağı anlamına gelir. Bununla kişi yaradanla bütünleşmeye geri döner, tıpkı ruhun yaratılışından önceki hali gibi. Dolayısıyla kişiye pek çok şey bahşedilir ve kişi ışığın tatları ve sırları ile ödüllendirilir ve her daim akan bir kaynak gibi olurlar. Bunun böyle olmasının nedeni kişiyi yaradandan ayıran parçaların ortadan kaldırılmasıdır. Böylece kişi onunla tekrar bir olmuştur, yaratılışından önceki gibi. Gerçekten de ifşa olan ve gizlenen ilmin tümü hiçbir fark olmaksızın Yaradan'ın düşünceleridir. Ancak bu tıpkı onu kurtarmak için bir arkadaşının bir halat fırlattığı ırmakta boğulan bir insan gibidir. Eğer boğulan kişi halatı yakın yerinden yakalayabilirse arkadaşı onu kurtarabilir ve ırmaktan çekebilir. Manevi ilim de bunun gibidir. Tümüyle Yaradan'ın düşünceleri olan maneviyat, Yaradan'ın insanları kurtarmak ve onları kötü eğilimlerinin dışına çekmek için attığı bir halat gibidir. Halatın tüm insanlara yakın olan ucu ifşa olmuş manevi ilimdir, ki bu niyet ve düşünce gerektirmez. Dahası iyi bir şey yaparken yanlış, yani eksik bir düşünce olsa bile Yaradan tarafından yine de kabul edilir. Şöyle yazıldığı gibi: kişi manevi çalışma ve eylemleri her zaman kendi için yapmalıdır. Zira kişi kendi için çalışmadan Yaradan için çalışmaya gelir. Dolayısıyla manevi çalışma halatın sonudur ve dünyada onu yakalamayacak kimse yoktur. Eğer kişi onu sıkıca yakalarsa, yani kişi kendisi için değil, Yaradanına memnuniyet vermek için manevi çalışmayı gerçekleştirirse, manevi çalışması kişiyi Yaradan'la form eşitliğine götürür ve ona tutunmak için sözlerinin anlamı budur. O zaman kişi halatın geri kalanı olan ve maneviyatın sırları ve maneviyatın tatları denilen Yaradan'ın tüm düşüncelerini edinmekle ödüllendirilir. Bununla beraber kişi ancak tam bütünlüğü gerçekleştirdikten sonra bununla bahşedilir. Yaradan'ın düşüncelerini, yani ışığın sırlarını ve tatlarını bir halatla karşılaştırmamızın nedeni Yaradan'la form eşitliğinde pek çok derecenin olmasıdır. Bu yüzden halatta maneviyatın sırlarını edinmekte pek çok derece vardır. Kişinin manevi sırları edinmesinin, onun düşüncelerini bilmesinin ölçüsü Yaradan'la form eşitliğinin ölçüsü gibidir. Toplamda 5 derece vardır. Nefeş, ruha, neşama, haya, yehida. Ve her biri tümünden oluşmuştur. Ayrıca her biri 5 derece içerir ve onların her biri de en az 25 derece içerir. Bunlar aynı zamanda dünyalar olarak adlandırılır. Bilgelerimizin dediği gibi Yaradan her erdemliğe 310 dünya bahşetmeyi planlamıştır. Ve onu edinmenin derecelerinin dünyalar olarak adlandırılmasının nedeni olam yani dünya isminin iki anlamı olmasıdır. 1. O, dünyaya girenlerin hepsi aynı hisse sahiptir. Birinin gördüğünü, duyduğunu ve hissettiğini o dünyada olan herkes de görebilir, duyabilir ve hissedebilir. 2. O, gizli dünyada olan herkes başka bir dünyada herhangi bir şey bilemez ve edinemez. Ve ayrıca bu iki derece edinimdedir. 1. Belli bir dereceyle ödüllendirilmiş kişi geçmişte ve gelecekteki tüm nesillerde o dereceye edinmiş kişilerin edindiği her şeyi bilir ve edinir. Ve kişi sanki aynı dünyadaymış gibi onlarla birlikte ortak edinime sahip olur. 2. O dereceye gelen herkes başka bir derecede var olan şeyi bilip edinemez. Bu dünyadaki gibidir. İnsanlar gerçeğin dünyasında neyin var olduğunu bilemezler. Bu nedenle dereceler dünyalar olarak adlandırılmıştır. Dolayısıyla edinimi olan kişiler kitaplar derleyebilir ve edinimlerini benzetme ve alegorilerle yazabilirler. Bunlar kitapların tarif ettiği derecelerle ödüllendirilen herkes tarafından anlaşılır olacaktır. Ve onlarla ortak edinime sahip olacaklardır. Ancak yazarlarla aynı derecenin tam ölçüsü ile ödüllendirilmemiş kişiler onların benzetmelerini anlamayacaktır. Bu herhangi bir edinim ile ödüllendirilmemiş kişiler için daha da fazla bu şekildedir. Onlar bunlarla ilgili hiçbir şey anlamayacaklardır. Zira hiçbir ortak edinimleri yoktur. Tam divekut ve tam ediniminin tamamında 125 dereceye bölündüğünü daha önce söylemiştik. Buna göre Mesih'in zamanından önce tüm 125 dereceyle bahşedilmek mümkün değildir. Ve Mesih'in nesliyle tüm diğer nesiller arasında iki fark vardır.